Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programının bu haftaki konuğu Serdar İyiz. Serdar abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Sevgili Serdar İyiz, Edirne'nin kültür hayatına önemli katkılar sunan Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nin 2005 yılından beri başkanlığını yürütüyor, uzun yıllardan beri. Bunun yanında mozaik ve vitray sanatçısı aynı zamanda. EFOT 1980 yılında kurulmuş. Edirne kültür hayatında gerçekten birçok fotoğrafçı yetiştirmesiyle, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada önemli başarılar edinmesiyle Edirne'de önemli yere sahip kıymetli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Şimdi sevgili Serdar abime kendisini sizlere tanıtması konusunda ricada bulunayım. Kendi ağzından Edirnelilere, üniversitemize, öğrencilerimize kendini tanıtsın. Buyur Serdar abi.
Edirne'de doğdum. İlkokul, ortaokul ve üniversiteyi Edirne'de okudum. Trakya Üniversitesi'nde matematik bölümü mezunuyum. Vitray ve mozaik sanatıyla ilgileniyorum. Uzun yıllardan beri ilgileniyorum. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'ne de gelmemin nedeni de aslında benim vitray ve mozaik sanatıyla ilgilenmemdir. Çalışmalarımı kompozisyonlara geliştirmem için ya da bana esin kaynağı olması için iyi fotoğraf çekmemin gerekli olduğunu düşünüyordum. Çünkü olmayacak zamanda güzel portreler, manzaralar karşıma çıkıyordu. Bunları fotoğraflayamıyordum. Eğer fotoğraflayabilseydim bu düşüncede oluyordum yani. Bunu eğer iyi bir fotoğraf çekebilseydim düşüncesi sahip oldum. Çünkü bunları ileride desen yapacaktım çalışmalarım için. Bu vesileyle EFOT'a geldim. Kurs alıp EFOT'tan ayrılacaktım. Başka EFOT'la benim hiç bağım yoktu. Olmayacaktı.
Aslında EFOT'la ilişkinin çıkış noktası kendi yapmış olduğunuz sanata fotoğrafçılığın katkısı olacağını düşünmenizdi. Evet. EFOT'un kapısından girdik bir daha çıkamadık diyeceksiniz herhalde.
Aynen. 2004 yılında ben kursiyer olarak girdim. 2004 yılında da derneğe destek amaçlı üye oldum derneğe. Yani açıkçası dernekte kalmayacaktım. Yani uzun bir süre. Fakat Beyiç Günalan ve Enver Şengül, onlar benim hocalarımdı. Birkaç ay sonra bana dediler ki senden bir konuyu konuşmak istiyoruz. Dedim tamam. Polis Parkı'nda buluştuk. Dediler EFOT'un biraz gidişatı pek iyi değil. Bu derneğe başkan olur musun? Biraz değil bayağı bir çekimser davrandım. Çünkü böyle bir hedefim hiç yoktu. Çünkü dernek başkanlığı benim açımdan çok farklı bir şey. Çok farklı bir çalışmayı gerektiren, çok farklı sorumluluğu gerektiren, daha doğrusu bir nevi nefer olmayı gerektiren bir işti. Çünkü ben 18 yaşında Edirne Halk Evi Başkanı olmuştum. Yani derneklerde büyüdüm. Kooperatiflerde, sendika çalışmalarımda oldum. Yani kitle örgütlerinde çalışmanın, kitle örgütlerinin yönetici olmanın ne olduğunu,
ne kadar meşakkatli olduğunu,
aslında böyle de olması gerektiğini bilen bir insanım. Yani dediğim gibi ben çocukluğumdan itibaren derneklerde piştim yani. Böyle yetiştik. O yüzden biraz çekimser kaldım. Çünkü vaktimi nasıl ayarlayabilecektim? Vitray mozaik yapıyordum. Fakat ısrarlarına dayanamadım. Kabul ettim. Çünkü birkaç ay sonra bir genel kurul vardı. 2005 yılında genel kurulda ben başkan oldum. Başkan seçildim. Tabii o zamana kadar dernek lokal anlayışıyla yönetiliyordu. Derneğe çalıştıran, lokal gibi çalıştıran bir arkadaşımız vardı. O çay, kahve, yani dernek tam bir kafe tarzında çalışıyordu. Hatta pazar günleri askerlere bile izin alınmıştı buraya gelebilmeleri için.
Evet.
Tabii bu benim kitle örgütüne bakış açımın tamamen tersiydi. Yani dernekte alkol, bu tür kafe tarzı çalışmanın olmamasını düşünen, bilen ve bunların derneğin gelişiminde çok büyük bir engel olduğunu çok iyi bilen bir insandım. Çünkü o zamana kadar aidatlar 2 lira, aidat alınma alışkanlığı yok dernekte ve ciddi anlamda borçla derneği aldık.
Şunu araya gireyim Serdar abi. Derneğinizin Efot'un yeri o dönemde neredeydi bu bahsetmiş olduğunuz lokal?
Melekhane'nin üstündeydi, çarşıda.
Kale içinde.
Kale içinde.
Evet. Şimdiki yeri Ekol Hastanesi'nin, bugünkü Ekol Hastanesi'nin yakınında.
Evet.
O bölgede. Ama o zaman farklı
bir yerde. Melekhane'nin üstündeydi.
Evet, kale içindeydi.
Oradaydı. Tamam. Hatta o zamanki belgelerin ben hepsini tutuyorum. Yani dernekte şu an benim başkan olduğum zamandan beri itibaren bütün gelir giderler, faturalar, makbuzlar hala duruyor. Aslında son 5 yıl tutulması gerekiyor ama ben bunları tarihsel belge olarak, arşiv olarak tutuyorum.
Çok doğru yapıyorsunuz. Bu sonuçta Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği, Edirne Kültür Hayatında önemli bir dernek. Yarın öbür gün bu konuda bir akademik çalışma, bilimsel çalışma yapılması düşünüldüğünde gerçekten çok faydalı olacaktır o yaptığın Serdar abi.
Eylül ayında tekrardan derneğimizi açtık. Dernekte şöyle bir beklediğim bir gelişme oldu. Derneğe kafe tarzı anlayışıyla gelenler gelmemeye başladılar. Derneğin bu yapılanmasını, kafe tarzı olarak biraz da gelişmesini den dolayı derneğe gelmeyenler, yani gerçek fotoğraf gönüllüleri derneğe gelmeye başladılar. Yani karşılıklı böyle bir sirkülasyon oluştu, olumlu bir gelişme. Fakat dernek gittikçe bu sefer gelişmeye başladı. Yoğunlaştı. Sunumlarımızda gelenlerin sayısı arttı. Burası bize yetmemeye başlamıştı. Çünkü eski bina, bizim başka bir yer bulmamız gerekiyordu. O zaman arkadaşlarla konuştum. Derneğe dedim başka bir yere taşıyacağız. Taşımamız gerekiyor. Hatta şöyle bir konuşmamız oldu Enver Şengül'le. Ya niye böyle yapıyoruz? Burası merkezi bir yer. Ben de kendisine burası merkezi bir yer aslında değil. Bize öyle geliyor. Edirne artık insanlar yeni yerleşim yerinde yaşıyorlar. Derneğe gelenlerin bizim çalıştığımız 6'dan sonra ya evlerine giderken derneğe uğrayacaklar ya evlerinden sonra derneğe gidecekler. Bizim yeni yerimiz bundan sonra istasyon caddesindeki bir yer olacak diye söyledim, tuttum. Ve nedenimi de şöyle açıkladım. Bu bina eski bina, bu bina bir gün ya yıkılır ya yanacak. Bu aynen, bizim başımızda.
Aynen dediğiniz gibi de oldu zaten. O Melekhane'de dediğiniz bina gerçekten yandı.
Kötü bir talihsizlik, keşke olmasaydı.
Evet.
Bina bir akşam yandı. Ben çok üzüldüm. Ertesi sabah hemen Enver Şengül beni aradı. Ya dedi sen nasıl bir insansın? O zaman bize böyle bir şey demiştin, inanmamıştım. Gerçekten ne kadar haklıymışsın. Şu an biz oradayken yansaydı dernek olarak biz bunu nasıl öderdik bu olayı? Böyle de bir anımız oldu. İstasyon binasında, istasyon orada bir yer kiraladık. Orada bir süre devam ettik çalışmalarımıza. Belediyeden kiraladığımız bu yerde bina yapmamız gerekiyordu. Ama 5 kuruş paramız yoktu cebimizde. Ben arkadaşlarla bir toplantı yaptım. Yeni binamız yapacağız diye.
Şu andaki yerinizden bahsediyoruz artık öyle mi?
Evet şu anda. İstasyon binamızdaki eşyaları İsmail Arda müteahhit arkadaşımın bir inşaatına bir yılında durmak üzere sandalye, masa ne varsa dolap oraya koyduk. Arkadaşlara dedim ki bir yıl şu an dışarıdayız. Bir yıl sonra yeni binamızdayız. Tabii bunu çok şey geldi arkadaşlara.
Ütopik geldi.
Ütopik geldi. Yine bir burada bir anı anlatayım. Sonundan bana anlattılar. Tabii bazı arkadaşlar çok karşı çıktı. Çünkü traktörlere yükleniyordu eşyalar. O arada Beyç abiyle Enver Şengül geldiler. Dediler ne oldu? Dedim ki eşyaları taşıyoruz depoya. Bir yıl sonra yeni binamızda olacağız. Ya dediler nasıl olur? Nasıl yapacağım binayı? Dedim olacak o iş. Neyse tabii bir şey diyemediler bana. Artık her şey taşınıyordu. Yazdı. Sonra Beyç abiyle Enver baş başa başlamışlar yürümeye. Ya ne olacak Efot? Şu an bundan sonra bu bina nasıl olacak? Bitti Efot. Ve benim için de Serdar kesinlikle kafayı yemiş. Bunu gerçekten sonundan bana itiraf ettiler böyle konuştuk diye. Çünkü hakikaten hayal gibi bir şeydi ama ben çok kararlıydım bu işi yapacağım diye. Bu yer için birkaç kişi geldiler bana. Dediler ki binayı biz yapalım. Burada birlikte çalışalım. Ve bana şu anın parasıyla çok
İyi paralar.
İyi teklif paralar ettim. Açık söyleyeyim yani. Teklif ettiler. Teklif ettiler. Bunu sonradan arkadaşlar duydular, duymuşlar. Ben kendilerine verdiğim cevap şuydu. Eğer böyle bir şey yapmış isteseydim, buraya kendime kiralardım. Bir ortak da bulurdum. Burada bir park yapardık ama burada bir fotoğraf okulu kurmak istiyoruz. Amacımız bu. Böyle bir şey olmayacak. Bu dernek ne kafe, ne bar, ne de restoran olacak. Bu bina bittiği zaman. İki toplantı yaptık. İki toplantıda işte bana bilanço soruyorlar arkadaşlar. İşte biz yapamayız, başkasına verelim diyorlar. Zaten böyle deseler dünya kadar para benim cebime inecek. Ben inatla hayır dedim, bunu biz yapacağız. İki toplantı sonunda ikna edemedim bir kısmını. Saat 10:30'tu gece. Masaya ciddi anlamda biraz sert vurdum. Çünkü bir pastanede yapıyorduk toplantımızı, dernek kapatmıştık. Arkadaşlar dedim, üçüncü toplantı yeni binamızda olacak. Akıllı dedim düşünürken, deli karşı köprüye geçip size el sallayacak, gelin bu tarafa diyecek dedim. O deli de benim dedim. Ben yarın başlıyorum çalışmaya.
Serdar abi, tabii gördüğüm kadarıyla zaten sürecin birçoğuna ben de tanıklık ettim. Hem dernek için güzel bir bina kazandırmış oldunuz bu sizin çabalarınızla ve Edirne içinde birçok fotoğraf meraklısının eğitim alabileceği bir eğitim merkezi de oldu orası. Ben de tabii siz de bildiğiniz üzere birçok projede sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Bitti ve binanız gayet sergiler açılabilecek noktada, eğitimler verilebilecek noktada, dört dörtlük diyebileceğimiz noktada hizmet veriyor.
Şimdi dernek binamızda yine bizim dernekçilik anlayışımıza uygun olarak çay, kahve, hiçbir şeyden para alınmıyor. Gelen giden herkese bedavadır. Böyle bir anlayışımız, tutumumuz hep devam etmektedir. Derneğin duvarına bir plaket çaktık. Şöyle yazıyor kısacası: bu bina lokal ve işletme anlayışından uzak kalınarak inşa edilmiştir. Ümit ediyoruz ki bundan sonra da gelecek kuşakların böyle devam ettirecektir diye böyle bir yazımız var. Bu bizim anayasamız. Derneğimizden küçük bir toplantı salonumuz var, mütevazi. Burada fotoğraf, temel fotoğraf seminerlerini, fotoğraf söyleşi sunumlarımızı yapıyoruz. Sergi salonumuz var. Bir kütüphanemiz var. Kütüphanemizde iddialıyız. Türkiye'nin sayılı fotoğraf kütüphanelerinden. Sadece fotoğrafla ilgili yayınlar var bizim kütüphanemizde. Yakında kütüphanemiz halka açılacaktır. Yani dışarıya kitap verilecektir. Şu an arkadaşlarımız bir kütüphane linki üzerinde çalışıyorlar. Kütüphane sistemini bulduğumuz zaman, hangi sistem bize uygun fiyat bakımından da, onu satın aldığımız zaman bütün yayınları oraya yükleyeceğiz.
Çevrim içi olarak mı ulaşabilecekler?
Evet, dışarıdan herkes bunu görebilecek, ne kadar yayın var. Haftanın belli günleri ikişer saatlik açık olacak, nöbetçi olacak arkadaşlarımız. O zaman gelip kitaplarını alabilecekler.
Buradaki kitaplar tamamen fotoğrafla alakalı.
Tamamen.
Kitaplar.
Şu an Türkiye'de yayınlanmış fotoğraf kitaplarının %70'i bizim kütüphanemizde var. %30'unu da satın almaya çalışıyoruz. Mükemmel. Çok ciddi bir dergi kataloğumuz var. Bunda çok iddialıyız. Sanıyorum Türkiye'nin çoğu yerinde bunlar yok. 80 yıllık seri halde fotoğraf dergilerimiz var.
Tabii bina olması, bir merkezin olması bu sivil toplum kuruluşunda daha önemli bir noktaya taşıyor.
Evet.
Zaten Serdar abi, EFOD'un sergileri, yapmış olduğu etkinliklerdeki katılımları gördüğümüz zaman, ki biliyorsunuz ki en son yakın bir zamanda Müzisyenler Atölyesi'nde ben de danışmanlık yapmıştım. Sevgili Enver Şengül'ün bir atölyesiydi. Orada izdiham yaşandı diyebileceğimiz noktada bir kalabalık vardı. Bir de konser vermiştik.
Mesela biz EFOD'un çalışma tarzlarından birisi, biz daha çok topluma yönelik çalışmayı hedefliyoruz. Örneğin köylere gidiyoruz. Köy kahvelerinde söyleşiler, sunumlar yapıyoruz. Önceden muhtarla görüşüyoruz. Hangi gün gelebiliriz? Afiş yapıştırıyoruz köye, sunumun afişini. Giderken bisküvit ve lokumumuzla gidiyoruz. Arkadaşlarımız kıstırma yapıyor bir yandan. Köylüye dağıtıyoruz. Böyle bir geleneğe de, eski kıstırma geleneğe de orada beraber yaşamış oluyoruz. Okullara gidiyoruz. Okullarda söyleşiler, seminerler veriyoruz. Okulların fotoğraf kulüplerinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Çünkü okullarda gelişen bir fotoğrafçılık kulübü, o çocuklardan ileride fotoğraf sanatına yetişecek insanlar çıkacaktır. Öyle fotoğraf sanatına besleyen kanallar oluşturmaya çalışıyoruz. Derneğimizde fotoğraf seminerleri veriyoruz. Bunun yanında fotoğraf atölyelerimiz var. Bunlar sosyal sorumluluk projeleri dahilinde oluyor. Her yıl bir arkadaşımız bir atölye kuruyor. Tabii bizim yetkili gördüğümüz arkadaşlarımız bunlar. Bu atölyeler 10 ay sürüyor ya da 8 ay sürüyor. Baştan kararlaştırmış. Ama bunların olmaz ve olmaz koşulları, her hafta fotoğraf çekmek zorundalar. Her hafta da bu fotoğrafların hafta içi, hafta sonu çekilen fotoğrafların değerlendirme toplantıları yapılmak zorunda. Yani sürece baktığınız zaman çok yoğun, disiplinli bir süreç bu. Zaten sanat da apayrı bir disiplin isteyen bir şey yani. Biz de buna uygun çalışmaları yapıyoruz. Her atölye sergi ücretini, baskı ücretini, giderlerini kendi çapında karşılıyor. Kendi aralarını biriktirdikleri paralarla oluyor. Biz hiçbir kuruma, bizim sergimiz var, bizim davetiye masraflarımız var, bizim işte kokteyl, kurabiyemiz var gibi, biz gitmiyoruz.
Hepsini kendimiz karşılıyoruz.
Atölye elemanların, atölye elemanları karşılıyor.
Ya zaman içerisinde orada bir kültür oluşmuş. Şimdi ben de içinde olduğum için, ki biliyorsun bizim müzisyenler, benim oğlan Ali de.
Evet, Ali de. Aynı bizim en küçük.
Oğlum. Evet Ali de.
Atölye elemanlarımızdan.
Atölye elemanıydı. Sergide de benim bir fotoğrafımla serginizde de yer aldı. Orada bir kültür oluşmuş tabii. Ben de içinde bulununca hem danışma olarak. Orada bir kültür oluşturmuşsunuz. Evet. O da devam ediyor işte Serdar abi. Yani çok önemli. Önemli. Evet. Bir kültürel miras aktarım bağlamında da önemli bir iş yapıyor EFOT. Aynı zamanda hem tabii fotoğraf önemli bir belge.
Evet.
Şehrin gelişimini de oradan görebiliyorsunuz. Sanatsal tarafının yanında aynı zamanda bir tarihsel doküman da bize bırakıyor. O konuda da EFOT'un emeği gerçekten büyük.
Nöbetçi usulü açılıyor. Daha çok Hüseyin Koşar abimiz derneğimizi açıyor. Çayı demliyor. Gelen arkadaşlar artık toplantıya başlıyor yani. Her gece iki toplantı oluyor. Atölye toplantıları. 6-8, 8-10 saatleri arasında bunlar. Yani derneğimiz arı kovanı gibi çalışan, toplantıdan toplantıya geçilen bir dernek.
Yani bu emekler için EFOT'ta sizlere, biz de Edirneli olarak, Edirneliler olarak teşekkür ediyoruz. Serdar abi, EFOT'tan bahsettik ama kısaca istersen bu senin mozaik ve vitray sanatçılığı yönünden de bahsedelim. Dinleyicilerimize o konuda da bilgi verelim.
Ben vitray ve mozaiğe büyük bir aşkla aslında bağlandım.
Çünkü matematik bölümü biliyorsunuz.
Evet.
Farklı bir alan.
Evet.
Benim gibi işte ben de müzik mezunu değilim aslında ama müzikle ilgili daha ön planda yaptığım şeyler, insanlar onları daha çok biliyorlar.
Önce vitrayla başladım. O camın renkleri akide şekeri gibi, çocukluğumuzun akide şekerleri gibi geliyordu bana. İnanın camı tutmaktan korkan bir insandım ben ama camla şimdi haşır neşir oldum. Vitraydan yanında da, çünkü apayrı bir sanat, mozaik sanatı da ilgimi çekti. Zaman zaman daha çok mozaiğe yöneldim. Bu bir ciddi bir çekişti yani mozaik bende. Yıllar sonra ya bu mozaik aşkı, tutkusu bana nereden geliyor yani diye hiç düşünmedim ama çocukluğuma giden ve çocukluğumda bayağı bir yer eden Antakya Mozaik Müzesi'den kaynaklandığını sonradan bilinçaltıma yerleştiğini anladım. Çünkü ben ortaokulda Antakya'da okudum Her zaman Asi Nehri'nin yanındaki bir parkta içinde bulunan mozaik müzesine de gidiyordum. Artık oranın personeliyle abi kardeş ilişkisini yaşamıştık. İstediğim zaman müzeye giriyordum. O mozaikleri izliyordum. Demek ki diyorum sonradan bu çocukluğumdaki o mozaik izlemem, o müzede geçen günlerim bana yıllar sonra bu sanatı da yapmama yol açtı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde benim mozaik ve vitraylarım var. Edirne Adliye Sarayı'nda var. Ticaret Edirne Odası'nda var. Esso'da var. Borsa'da var. Birçok özel iş yerlerinde, evlerde var. Türkiye'nin çeşitli yerlerine yaptım. Özel koleksiyonlarda çalışmalarım var. Yurt dışına yapıyorum. Aynı zamanda bir dönem vitray abajur çok yaptım. Çok da meşakkatli bir iş. Yani vitrayın hemen hemen her dalıyla ilgilendim. Aynasından kolyesine kadar, pencere, mutfak dolapları, büyük boy vitraylar, büyük boy mozaikler. Örneğin Edirne Adliye Sarayı'ndaki mozaik tek bir tanesi dış duvarda şu an duruyor. Sanıyorum 8,5 metreye 9 metre ebatlarında bayağı büyük bir vitray. Kırkpınar alanında var. Cengiz Banu Topu zamanında yapmıştım. 5 adet mozaik var. Yani
Edirne'nin çeşitli yerlerinde
Türkiye'nin çeşitlerinde birçok ve özel mülkiyetlerde gerçekten sayısız işlerim var.
İşte bunlar bizler bu dünyadaki görevimizi tamamladığımızda kalacak olanlar. Tıpkı EFOD için yapılanlar, EFOD'la ilgili emekler, o binanın da orada kalacağı gibi.
Evet.
Bu konuda Serdar abi hem vitray bağlamındaki çalışmaların noktasında hem de EFOD ve Edirne'ye bu anlamda vermiş olduğun katkılar sebebiyle sana ben de hem kendi adımıza hem de Edirneliler adına teşekkür ediyorum. Programımıza iyi ki geldin. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii bu sohbeti biz daha saatlerce yapabiliriz. Ancak hem öğrencilerimize hem Edirnelilere söylemek istediklerin, vermek istediğin bir mesaj varsa onunla programımızı kapatalım.
Evrimciğim, ben sana çok teşekkür ediyorum. Sen de EFOD'un aslında içinde bir insansın. Örneğin müzisyenler atölyesinde danışmanlık yaptın. Evet, o atölye bir şekilde olurdu ama sen olmasaydın bu kadar başarılı bir atölye olmazdı. Çünkü can simidiydin biliyorsun. Sıkıştığımız zamanlarda hafta sonu çekimlerinde hemen bize bir kurtarma simidi atıyordun bir şekilde. Sana o arada da çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok mutlu oldum.
Yani işte EFOD böyle yani. İşte senin gibi insanlarla böyle bir sürü arkadaşımızla zenginleşiyoruz biz. Güçleniyoruz. Yani EFOD'a giren bir daha EFOD'dan zaten çıkmıyor. Sen de öyle oldun. Sana tekrar teşekkür ediyorum bir EFOD başkanı olarak. Şöyle bir şey söylüyorum. Ben aslında sadece Edirne halkına değil de tüm kamu görevlilerine fotoğraf eğitimi almalarını şiddetle öneriyorum. Örneğin birkaç örnek vereceğim. Uzun Köprü'de çok güzel bir PTT binası var. Önünde de küçük mütevazi bir park var. O PTT binasının, tarihi PTT binasının tam önünde bir elektrik direği duruyor. Hep onu düşünmüşümdür orada oturduğum zaman. Eğer bu elektrik direğini buraya koyan arkadaş, mühendis, fotoğraf eğitimi almış olsaydı kesinlikle bu binayı düşünecekti ve o elektrik direğini 5 metre sağa sola çektirerek onu oraya koymayacaktı. Ya da tarihi bir binanın üzerindeki antenler ya da çakılmış dükkan levhaları, reklamları konamaz yani. Ya da karşı çıkılır bunlara. Ben o yüzden eğer kamu görevlileri bir fotoğraf eğitimi alırlarsa, çünkü fotoğraf eğitimi alan bir kişi aynı zamanda çevre kirliliğini hemen göz algılıyor. Buna karşı çıkıyor. Yani bir nevi fotoğraf eğitimi alan bir kişi çevreci de oluyor.
Baktığı zaman
tarihi binaları
daha doğru görüyor.
Tabii yani. Daha doğru görüyor. Tarihi binaları koruyucu oluyor. Bunu buraya koyarsak iyi olur. Bunu buraya koymayalım. Ya da bu ağacı buraya dikmeyelim. Bu ağaç buraya dikilirse işte efendim 10 yıl 15 yıl sonra bu tarihi binayı kapatabilir gibi endişe yaşıyor. Yani ben herkese bir şekilde bir temel fotoğraf eğitimi almasını öneriyorum.
Evet, bunun yeri de Edirne'de.
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği.
Sevgili Serdar İyiz abime programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kıymetli dinleyiciler, bir Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programının daha sonuna geldik. Yeni bir konukla önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.